Millet için ettim yordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Numan Nurullah Aras'ın sunumu ve Mehmet İşcan'ın anlatımıyla Adım Adım Çanakkale Destanı programının 5. bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler.
Amin, amin. Allahu Ekber. Amin, amin. Allahu Ekber.
Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, badilere, sağnak sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yankını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesis-i ilahi o metin istihdam. Kıymetli Erkam Radyo dostları, Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerin huzurundayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Mehmet İşcan, ses teknikerimiz Ahmet Karaduvan. Çanakkale'den, Mecidiye Tabyası'ndan, Seyit Onbaşı'nın dizinin dibinden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bir önceki programı şöyle bitirmişti Mehmet İşcan hocam. Çanakkale son kaleydi. Bu son kale. Bu adım atacağımız son güvenli kale. Eğer bu kaleyi geçerse düşmanlar, geride karşılaşacakları ne vardı? İmam vardı, bayrak vardı, ezan vardı ve vatan millet vardı. Bu vatan, bu topraklar, bu son kalenin geçilmesiyle düşmanın ayağının altında kalacaktı. O yüzden kahraman askerimiz de şunu biliyordu ki bu kale geçilmeyecek. Ve geçirmediler. Bu kale düşman tarafından çiğnenmeyecekti ve çiğnetmediler. Namusumuza, ezanımıza, bayrağımıza, dinimize, milletimize halel gelmeyecekti ve getirmediler. İşte şimdi onların muazzez ruhlarının buralarda hissettiğimiz o mekandayız. Çanakkale'deyiz, Mecidiye Tabyası'ndayız. Bir önceki programda Seyit Onbaşı'nın tabyasında, dizinin dibinde devam ediyoruz. Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tabyada bayraklaşan isim Seyit Onbaşı. Biliyorsunuz. Daha sonra bu Çabuk soy ismini almış. Seyit Çabuk.
Seyit Çabuk.
Çabuk soy ismini almış. Sevdonbaşı'dan onun mermiyi nasıl kaldırdığından, hangi ruhla kaldırdığından ve bize bu zaferi nasıl kazandırdı, ondan sonra bazı hatıraları var falan, bunlardan bahsedeceğim evet, şimdi hocam. Ama ibret almamız gereken olaylar var yine burada.
Buyurun.
Daha önceki programımızda son bölümlerde anlatmıştık. Seyit dedemiz de o Ali İmran suresinin 125. ayetinde zikredilen ruhla yetişmiş bir kahramanımızdı.
Evet.
3 Kasım 1914'teki ilk bombardımandan itibaren artık Çanakkale Destanı başlamış oldu. Yalnız bir sorun vardı, daha önceki programlarımızda da zikretmiştik. Onların toplarının attığı mermilerin mesafesi bizden daha fazlaydı.
Evet.
Onun için uygulayacakları taktik, tabyalarımızın menziline girmeden bombardıman edecekler. Tabyanın sustuğundan emin olduktan sonra ilerleyecekler.
Evet.
Ve bunu yaptılar. Önce 18 tane üzeri her biri yüzen bir tabya şeklinde olan o zırhlıları taksim ettiler. 5, 8, 5 şeklinde 3 bölüme ayırdılar, 3 gruba ayırdılar. Önce birinci grup boğaza girecek, girişteki tabyaları susturacak. Üçüncü grup zırhlı girecek, bu ortadaki bataryalarımızı falan susturacak. Ondan sonra en güçlü olan 8 tane zırhlıdan oluşan ikinci grup öne geçecek, filo öne geçecek. Ve merkez tabyaları dediğimiz Çanakkale ve yöresinde karşılıklı olarak yapılmış olan bu tabyaları susturacak.
Evet.
Bir taraftan mayınlar, bu tabyaların önünde denizi böler şekilde döşenmiş olan mayınlar temizlenecek. Ve böylece İstanbul'a ulaşacaklar, planları buydu.
Evet.
İlk günkü bombardımandan sonra daha 10 bombardıman daha geçirdi tabyalarımız. Bunlar hep hazırlık bombardımanlarıydı. Ve 8 Mart'a geliyoruz. 8 Mart'ta o destanlaşan gemimiz Nusrat Mayın gemisi sahneye çıktı. Boğaz Harbi'nde bizim Boğaz komutanımız Cevat Paşa'ydı. Daha sonra Çobanlı soy ismini almıştır. Cevat Çobanlı. Nusrat Mayın gemisinin komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey idi. Ve bizim burada denizde mayınlarımızı döşeyen Hafız Nazmi Bey vardı, binbaşı.
Evet.
Mayın döşemesini, mayın tarlalarını da bilen oydu. Ve 8 Mart sabahı o destanlaşan gemimiz sahneye çıktı. Olay nasıl oldu? Karanlık Liman diye bir yer var. Boğazın girişinde sağ tarafta, gemi yolundan çok kıyıda kalan bir bölgedir burası. Düşman gemileri buraya kadar geliyorlar. Soğanlıdere önlerine kadar geliyorlar. Bizim mayın tarlalarına girmeden bombardımanlarını yapıp Karanlık Liman'dan tornistan yapıp dışarı çıkıyorlar. Buranın mayınlanmasına karar verilir. Depodaki en son 26 tane karbonit mayın, Alman mayını, sahile paralel olarak, diğer mayınlar dikey olaraktı, boğazı böler vaziyetteydi.
Evet.
Bunlar da sahile paralel olarak su derinliğinin 28-30 metre olduğu bölgelere Nusrat Mayın gemisi tarafından döşeniyor. Döşenme anı o kadar kısa ki bakın, 30 mil yapabilen bu gemi 17 dakikanın içerisinde 26 tane mayını 100-150 metre aralıklarla sahile döşeyip geri dönüyor. Tam mayınları döşediği sırada güneş doğmak üzeredir. Güneşin ışınları açık denizdeki gemilere vurduğu için gemimizi görememişlerdir. Bu arada sahilden geriye dönerken bazı sis bulutları oluşmuş. Takdir-i ilahidir bu.
Evet.
O sis bulutlarının içerisinde saklanarak birliğine kadar geri dönmüştür. Bu mayınların varlığından haberdar değildiler. Sadece bu mayınlardan 6-7 tanesini bulmuşlar. Bunları imha etmişler. Kalanlarını bulamamışlar. Ve temiz raporu vermişler.
Evet.
Oradaki mayınlardan artık haberleri yok. Aradan geçen sessiz 10 gün. 10 gün sonra 18 Mart sabahı düşman gemileri Midilli açıklarından, Bozcaada arkalarından Boğaz'a doğru yaklaşırlar. 10.30'da bombardıman ederek Boğaz'a doğru girerlerken bu gemilerin amirali Amiral Dörebek krala bir mektup yazar. Onu anlatmadan geçemeyeceğim.
Buyurun.
Çok önemli burası. Krala bir mektup yazar. Yazdığı mektupta şöyle bir cümle geçmektedir. Bir haftaya kadar İstanbul'dayız.
Siz kendinizi ona göre hazırlayın.
Türk lokumu yiyeceğiz diyor.
Ya.
Yalnız şunu da hemen belirteyim. Onlar İstanbul'u nasıl olsa alacaklardı. Öyle düşündüler. Türkler korkaktır. Trablusgarp'tan geri çekildiler. Süveyş kanalından geri çekildiler. Yüzüne gözüne bulaştırdılar. Balkanlarda acı bir yenilgi yaşadılar. Savaşacak adamları bile yok. Bunların yemeğe ekmekleri bile yok.
Öyle zannediyorlar.
Bunlar buraya birkaç tane İngiliz bayrağı diktiğimiz zaman bunlar geri kaçacaklar diye düşündüler.
Evet.
Ve İstanbul'da kullanacakları kağıt parayı bile hazırlamışlar. Gemilere yükletmişler gelmişler. O kadar eminler.
Evet.
Hatta basın yayın öyle propaganda yapıyordu ki dünyada İstanbul alındı ve Müslümanların morali bozuk.
Evet.
Avrupa yakasından Anadolu yakasına göçler bile başlamış yani. Böyle durumlar olmuş. Çoluk çocuğu taşımaya başlamışlar. İşte onlar bundan eminler. Diyor ki beş çayını İstanbul'da içeceğiz diyor. Amiral Derebek. Ama onlar bilmiyorlardı ki Mehmetçi bu son kaleyi ne pahasına olursa olsun
koruyacaktı.
Bırakmayacaktı. Evet. Çünkü artık bundan sonra namus kirlenecek, tevhid inancı Anadolu'dan silinecek, ezanlar dinecek, bayrak inecek. Ne pahasına olursa olsun burada savaşmak gerekiyordu.
Evet.
İşte Seyit dedemiz de bu ruhla yetişenlerden bir tanesiydi. Bir de burada hani diyor ya, Türk lokumu yiyeceğiz. Bundan da bir bahsedelim, bu sözü açalım.
Evet.
Türk lokumundan kastı bunların namusumuzdu. Kızlarımız, hanımlarımız, bacılarımız, ablalarımız, hanımlarımızdı. Yani böyle çirkin emellerle ağızlarının salyaları akarak geliyorlardı.
Evet.
Mehmet Akif Ersoy merhum ne diyordu şiirinde? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek demesinin sebebi bu. Asım kimdir? Bunu da bir anlatıverelim isterseniz.
Tabii ki hocam.
Onu devreye şey yapalım. Çünkü Asım'ın nesli deyince kim, ne kastediliyor bilmeyen vatandaşlarımız çoktur. Bunu da dinlesinler. Asım bin Sabit, Peygamber Efendimiz'in bir sahabisidir, genç bir sahabisi.
Evet.
Ashab-ı Sufa'dandır. Medine-i Münevver'de Peygamberimizin dizi dibinde büyümüş birisidir. Uhud Savaşı'na katılmış. Uhud Savaşı'nda Mekke'li çok zengin olan bir kadın, Sülafe isminde bir kadının kocasını ve çocuklarını öldürmüştü. Küçük oğlunu yaralı olarak kucağına getirmişler kadının. Kadın kucağına yatırmış çocuğunu, oğlum sana bunu kim yaptı diye sorduğunda Asım yaptı diyor. Kadın çılgına dönüyor ve Asım'ın başına ödül koyuyor. Ne koyuyor? Diyor ki bana Asım'ı diri getirene 300 deve vereceğim diyor. Ve onun diyor toplum içinde namusunu kirleteceğim diyor. Bakın duyguya bakın.
Evet.
Niyete bakın kadında. Ve eğer ölüsünü getirirseniz, canlı getiremezseniz bu sefer diyor 200 deve vereceğim, cesedini yerlerde çiğneteceğim onun diyor. Resulullah Efendimiz bir gün bu Asım bin Sabit'i Mekke yakınlarında bir köye muallim olarak gönderiyor. Beni Lihyan kabilesinin bulunduğu bir köye muallim olarak gönderiyor.
Evet.
O buraya giderken çölde müşrikler etrafını sarıyorlar bunun. Bir rivayete göre 6 kişiydiler. Bir rivayete göre daha fazlaydılar.
Evet.
Müşrikler teslim olun diyor bunlara. Bunlar diyorlar ki teslim olmayız, bir şey yapmayacağız diyorlar. Diyor ki siz müşriksiniz, müşrikler yalan söyler, ben size güvenmiyorum.
Evet.
Çünkü hakkındaki ödülü biliyor, başına konan ödülü biliyor, herkes Asım avına çıkmıştı. Ve Asım teslim olmuyor, üç arkadaşı teslim oluyor, onlar bilahare Mekke'de işkenceyle şehit ediliyor. Asım o gün teslim olmuyor ve bakıyor ki kurtulamayacak, şehit olacak.
Evet.
Bir kum tepesinin üzerine çıkıyor, ellerini semaya açıyor, diz çöküyor ve Allah'a şöyle şu manada dua ediyor. Allah'ım diyor, Resulullah Efendimiz'e benden selam söyle diyor.
Evet.
Benim durumumu ona arz et Allah'ım diyor. Şu anda senden başka ona haber verecek kimsem yok. Bunlar beni teslim almaya geldiler. Ne yapacaklarını biliyorum. Ben teslim olmayacağım. Resulullah Efendimiz beni senin dinini anlatmak için gönderdi. Ben bu din uğrunda şehit olacağım. Ama Allah'ım senden tek isteğim var. Benim cesedimi bunlara teslim etme diyor. Ve ondan sonra savaşa devam ediyor. Bir ara bir boşluk buluyorlar. Asım'ı yanına sokulamadıkları için ok yağmuruna tutarak şehit ediyorlar. Tepenin üzerinde yığılıp kalıyor Asım. Ve tam yakında sokuluyorlar ki cesedin etrafını bir eşek arıları sarıyor. Eşek arılarından yanına sokulamıyorlar. İnternetten girerseniz eşek arılarının koruduğu sahabi diye girerseniz orada da bu olayı bulabilirsiniz. İçlerinden biri diyor ki bu eşek arılarından biz bu cesedi alamayacağız. ve bir çadır kuralım şuraya, çadırlara girelim, bekleyelim. Gece bu arılar yuvalarına gider, gece alır gideriz. Fakat o akşam üzeri bir bulut peyda oluyor, geliyor bunların üzerine, sabaha kadar öyle yağmur yağdırıyor ki çadırlarından çıkamıyorlar. Ve sabahleyin çıktıklarında bakıyorlar ki o tepenin üzerinde Asım'ın cesedi yok. Dereye attıklarında akşama kadar Asım'ı aradılar ama onun cesedini bulamadılar. Çünkü Rabbim onun cesedini almış saklamıştı, duasını kabul etmişti. Bugün yeryüzünde Asım bin Sabit'in bir kabri yok. Ama Çanakkale'deki şehit dedelerimizin de kabirleri belli değil. Evet. Onlar da aynı dava için can verdiler. Onlar da Asım gibi şehit olmayı tercih ettiler. İşte Mehmet Akif Ersoy öyle diyor. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Onlar namuslarını çiğnetmediler. Görevlerini yaptılar. Evet. Bazen zaman zaman ziyaretçilerime şunu söylüyorum. Değerli kardeşlerim. Onlar canlarını ortaya koydular. Ya can verdiler, evet. Ya sakatlandılar, kol, bacak verdiler. Bunlar burada sakat kaldılar, mağlul kaldılar, başkalarının bakımına muhtaç oldular. Evet. Bir ömür boyu çocuklarını kucaklarına alıp sevemediler çünkü kolları yoktu. Evet. Bir ömür boyu çocuklarını öpemediler çünkü bir mermi dudaklarını almış gitmişti. Bir ömür boyu başkalarının bakımına muhtaç kaldılar. Devletten bir madalya beklemediler. Maaş bile almadılar. Yarın ahirette bunlar karşımıza dikilecekler. Diyecekler ki biz bunu yaptık, siz ne yaptınız? Siz bize layık bir nesil oldunuz mu? Size burada bir olayı anlatayım bakın.
Buyurun hocam.
Lapseki'nin köylerinden iki arkadaş buraya savaşa geliyorlar.
Evet.
Lapseki'nin köylerinden. Bir arkadaş daha geliyor. Bu üç arkadaş burada cephede savaşırken birisinin kolu kopuyor. Birisini bir gözünü kaybediyor. Birisi de bir bacağını kaybediyor. Ve bunlar gazi olarak memleketlerine dönüyorlar. Cumartesi günü Lapseki'nin pazarıdır. Pazara bunlar at veya eşek sırtında indiklerinde bütün gençler bunların etrafına toplanırlar. Herkesi bağırır çağırırlarmış. Derlermiş ki ey arkadaşlar gelin, gazi dedelerimiz geldi. Birisi kör ya, bir gözünü kaybetmiş bir gazimiz bu Ali. Biri bacağını kaybetmiş Kadir. Biri de kolunu kaybetmiş Mehmet. Gelirler bunlar, evet bunlar bir sedyenin üzerine otururlar. Gençler etrafına oturur, ağlayarak Çanakkale hatıralarını anlatırlar. Gençler de sessizce onları dinlerlermiş. Gazi dedem diye bunları rağbet ederlermiş. Ama aradan bir nesil geçti ve o gençler büyüdü, nesiller değişti. Bu dedelerimizin adı ne oldu biliyor musunuz? Kör Ali, Topal Kadir, Çolak Mehmet. Ne oldu da bunların adları değişti? Onların adları değişmedi, biz değiştik.
Biz değiştik.
Biz değiştik. Onlara layık bir nesil olmaya çalışmayı terk ettik demek ki. Rabbim inşallah bizleri onlara layık bir nesil eylesin diyorum.
İnşallah
bizleri
hocam.
Onların şefaatine nail eylesin.
Bugün diyorum. Baktığımızda da hocam, yani dediniz ya siz ne yaptınız diye sorduklarında aslında biz değil de ondan sonra gelen bazı nesiller bir şeyler yapmışlar. Bugün şu üzerinde bulunduğumuz toprakta, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan şu toprakta, az önce bahsettiniz ya, bunu dinleyicilerimizle de paylaşmanızı istiyorum. Yani bu tabiaların daha sonra hangi amaçlarla kullanıldığını maalesef üzülerek dinledik sayın dinleyiciler. Sizler dinlemenizi istiyorum. Hocam savaştan sonra, Çanakkale Savaşı'ndan sonra, Türkiye kendine geldikten sonra, birazcık şöyle bir göze açtıktan sonra bu tabiaların hali ne oldu? Şu tabiyanın
şimdi
hali.
Bir yara. Bu bizim için gündeme getirmek istemediğimiz bir yara. Ben 98 yılında bu rehberlik işine başladım. 2004-2005 yılına kadar bu tabyalara ziyaretçi getirmiyorduk. Namazgah tabyasının önünden geçerken ziyaretçileri lafa tutuyorduk. Bakmasınlar o tarafa diye. Seyit Onbaşı'nın buraya geliyorduk. Aşağıda bir heykel var. Önünde fotoğraf çekip gidiyorduk. Yaptığımız buydu. Çünkü buralara ziyaretçileri çıkarmıyorduk. Yağmur yağdığı zaman hiç giremiyorduk çamurdan. Ama maalesef 2004 yılına kadar bu tabyalar ya koyun kışlası, çok af buyurun özür dilerim, ziyaretçilerimizden de öyle anlattık, dinleyicilerimizden de özür diliyorum. Bu tabyalar, bu cephanelikler koyun kışlası, tuvalet ve fuhuş yuvası olarak kullanıldı maalesef. 2004 yılında buraları restorasyona alındı. 2006 yılından itibaren o zamanki şeklinde dönüştürüldü ve şimdi şu anda tertemiz, pırıl pırıl, amacına uygun olarak ziyaret ediyoruz.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Şehitlere hizmet, ne bileyim hani şehitlere gösterilen itibar, saygı, bunun da bir bedeli olacaktır mutlaka yani. Rabbim dünyada ve öbür dünyada şehitlere bu gösterilen itibarı yapanlara da inşallah Rabbim hem bu dünyada hem öbür dünyada yardımcı olsun inşallah diyoruz yani.
Evet hocam, ağzınıza sağlık. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, şu anda Mecidiye tabiasındayız ve Seyit Onbaşı'nın dizinin dibindeyiz dedik. Onlar bir bedel ödediler. Vatana millete feda olsun canımız dediler ve seve seve o bedeli ödediler. Belki biz o kadar ağır bedeller ödemeyeceğiz, ödemiyoruz ama galiba onların ödemiş olduğu o bedelin karşılığını da vermemiz gerekiyor. Bu bizim vefamızı gösteriyor. Ne mutlu o vefayı sağlığında, aklı başındayken yerine getirenler ediyoruz. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.
Millet için ettim yordum sefer, kükremiş aslan kesilir her nefer.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Numan Nurullah Aras'ın sunumu ve Mehmet İşcan'ın anlatımıyla Adım Adım Çanakkale Destanı programının 5. bölümünü dinlediniz.
Hep birden, birden yiğitler Allah.